İyi akşamlar. 9 Nisan 2024 Salı saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz hani. Pek çok mesaj var. Hızla girelim çünkü aynı zamanda yorumlamamız gereken çok da gelişme var. 186 gün sonra İsrail'e ihracat kısıtlaması.
Hükümetin sürekli olarak İsrail'le ticaret vesaire suçlamaları ile sıkıştırılmak istenmesi bazı marjinal siyasi unsurların ve sizin ifade ettiğiniz terör örgütlerinin fake hesaplarıyla yapılan sıkıştırmalar ve itibarsızlaştırma çalışmaları. Bunu İsrail istihbaratı da özellikle destekliyor.
Türkiye 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren ilk aşamada ekte belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almış bulunmaktadır.
İnkar ettiler. Bugün görülüyor ki bugün kısıtlama varsa demek ki bütün iddialarımız doğruymuş.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat iktidara yönelik İsrail ile ticaret eleştirilerine seçim öncesi terör örgütlerinin itibarsızlaştırma çabası demiş. İsrail ile ticareti yalanlamıştı. Seçimden sonra İsrail ile ihracatın kısıtlanacağı 54 ürünü paylaştı. Muhalefet 6 aydır devam eden ticaretin itirafı diye ses yükseltti.
Ticareti kabul etmeyenler şimdi İsrail ile ticarete 54 kalemde yasak getirdik diyorlar. Hani İsrail'le ticaret yapmıyordunuz? Hani tel örgüleri siz göndermiyordunuz? Başörtülü kızlarımıza yumruk atıp biber gazı sıkarken utanmadınız mı?
Katil İsrail! İşçilikçi AKP!
İstanbul'da İsrail'le ticaret sonlandırılsın eyleminde göstericilere polis sert müdahale etmişti. Seçim sürecinde Erdoğan'ın mitinglerinde pankartlar açılmıştı. Muhalefet de iktidarı İsrail'le ticareti kesmediği için eleştiriyordu. Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırmak istediği yardımlar engellenince Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.
İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.
Cumhurbaşkanının atılacak adımlara onayı, Fidan'ın İsrail'e yönelik tedbir açıklamasının sabahında Ticaret Bakanlığı 54 üründe ihracat kısıtlamasını duyurdu.
Madem ki başta uçak yakıtı olmak üzere birçok sevkiyatı durdurma kudretiniz vardı, o halde 7 aydır Gazze'de devam eden soykırma malzeme taşıyan hattı neden kesmediniz?
Bugünkü karar sadece beni değil, ters kelepçe takılan başörtülü kardeşlerimi de haklı çıkarmıştır.
Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan uçak benzini ve jet yakıtının Türkiye'den gönderilmiş olması tam bir felakettir.
Dikenli tel, demir, çelik, alüminyum, bakır, inşaat malzemeleri, uçak benzini ve jet yakıtı. Liste uzun, 54 kalem ürün var. İsrail'le ticaret seçimden önce bakan yalanlamıştı.
Biz hükümet olarak devlet şirketleri asla ve kata İsrail firmalarıyla ticaret yapılmıyor.
Samimiyet testi çoktan kırıldı.
Bugüne kadar sen jet yakıtını da, çelik ürünlerini de, demir ürünlerini de, tel örgüleri de İsrail'e gönderdin. 186 gün sonra yaptığın kısıtlama yalnızca bir aczin itirafıdır.
Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ticaret itirafı, muhalefetin tepkisi, Türkiye'nin ihracat kısıtlama kararı sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Amerika'daki dostlarımıza talimat verdim, paralel tedbirler alacağız dedi.
Amerika'daki dostları, tabii oradan kaygılanıyor muhtemelen bizim iktidarda. Neyse, Amerika'daki dostlarla uğraşmaya başlarız sonra. Kimmiş onlar bakalım. Şimdi hani yoktu? Hani yoktu? Hani yapılmıyordu bu ticaret? 186 gün sonra efendim bir takım kısıtlama kararları aldık diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diyor. Peki bir tane şimdi burada liste var, listeye de bakacağız ama küçük bir video var. Orada kendi kendilerine bir sorsunlar bakalım.
Ne kadar çocuk ölmesi lazım? Ne kadar kadın ölmesi lazım? Ne kadar yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin?
Kürsüde vekil öldü mecliste. Hatırlıyor musunuz? Kürsüde vekil öldü. Bu 28 Ekim 2023. Bu Atatürk Havalimanı'ndaki Miting, Gazze mitingi. 29 Ekim Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı'nı 100. yılında anıp kutlamak isteyen insanları darladılar bir de. Darladılar. Bu ne şimdi? One minute'ün sonu mu? Böyle mi oldu? Geçti mi? Bitti one minute. Doldu. Kurtla yiyip çobanla ağlamak bu işte. Şimdi bundan sonra kıymeti yok ama. Bak 186 gün. 40 bin can gitti. Bunların yarısı çocuk. Gazze işgal edildi. Ne veriyorlarmış? Ne veriyorlarmış? Bak bütün bu kalemleri veriyorlarmış. Bütün bu kalemleri veriyor. Hepsini veriyorlar. Uçak benzini ve jet yakıtı veriyorlarmış. Bu kendi bakanlıkları açıklıyor bunu. O insanların üstüne de bomba yağdırılıyor. Efendim bizim iktidarımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, efendim işte bakanları mitinglerde ne diyordu? Bu seçimde veya adayları, bu seçimde işte Gazze'de kazanacak, bize oy verirsiniz. Gazze kazanır diyorlardı değil mi? Kim kazanıyormuş? AK Parti iktidarında kim kazanıyormuş bakın. Bunu unutmayın. Bak şimdi nasıl ortaya çıktı. Bundan sonra kıymeti yok. Bundan sonra bu değişikliği yapmanın, bir kısıtlama getirmenin kıymeti yok. Her şey ortaya çıktı. Evet efendim. Ya hayır. Bunun böyle olacağını da o kadar düşünmemişler ki. Mitinglerle öyle girdiler konuya bu seçimde. Bak iş nereye vardı, bir noktadan sonra baktılar ki olmuyor bu iş. Mitinglerde hiç Gazze bahsi açılmamaya başladı. Hiç. Sonra polisin sert müdahalesiyle protestocuları, pankartları toplamaya da başladılar. Vay be, dönüşüme bak sen ya. Vay be. Kafka'nın aklına gelmez yeminle ha. Vay arkadaş ya. Evet. Devir teslimde kavga edenler şimdi.
Ayrıştı dedik, biz biliyorsunuz İslam düşmanlarının, Kur'an düşmanlarının MHP Genel Merkezi'ne Bahçeli'ye yapmış olduğu basıttan dolayı öyle bir karar almışlar.
Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili olarak.
Karıştırma.
Şimdi neyi karıştırma?
Ben mi konuşurum?
Ya senin söylediğin laf daha mı başkanım?
Ben ne demek
istedim? Ayetten dolayı
bir dakika, biz... Karışma ya.
Ayetten
bir şey anlatıyorum ben. Doğan göremem de. Sen şey yapma.
Neyi görüyorsun?
Karışma kimsesin ya.
Ne demek sen
kimsin? Ne demek? Bir dakika.
Aslında bir devir teslim töreniydi ama hakaret ve küfürler havada uçuştu. Düzce Kaynaşlı Belediyesi'nin eski başkanı, MHP'den ihraç edilen ve yeniden Refah Partisi'ne geçen Birol Şahin, seçimi kazanan MHP'li Eftal Altundal'a görevi devrederken MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgün'e masada bulunan çiçeği fırlattı, üzerine yürüdü. Amilli kadın voleybol takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Mart 2020'de MHP'den ihraç edilmişti Birol Şahin. Yeniden Refah Partisi'ne geçti. Seçimlerde MHP'li rakibi kazandı. Devir teslim töreninde ise ihraç sürecine değinirken Bahçeli'ye dair kurduğu cümlelere MHP milletvekili itiraz edince tansiyon yükseldi.
Bahçeli'ye yapmış olduğunu basıttan dolayı öyle bir karar almıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili olarak.
Karıştırma.
Şimdi neyi karıştırma?
Ben mi konuşuyorum?
Ya senin söylediğin laf daha mı başkanım?
Ben ne demek istedim?
Lütfen. Ayetten dolayı
bir dakika, biz... karışma ya.
Ayetten
bir şey anlatıyorum ben. Doğan göremem de. Sen şey yapma.
Neyi
karıştırma? Karışma kimsesin ya.
Ne demek sen
kimsin? Ne demek? Ya? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.
Çıkan kavgada araya partililer girdi. Kavga büyümedi ama tansiyon çok yükseldi. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde de CHP'li adaydan mazbatanın alınıp AK Partili adaya verilmesi gerginliğe neden oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar sonrası ilçede çıkan olaylara polis müdahale etti. Birçok iş yerinin camı kırıldı. Gündüzden geceye uzadı gerginlik.
Hatay seçimleri iptal olacaktır. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na bizzat yapacağım.
CHP'nin Hatay'da seçim yenilensin talebini YSK reddetmişti. Özgür Özel bayram dönüşü tam kanunsuzluk başvurusu yapacağını açıkladı. YSK kararıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçince Cumhurbaşkanı sevincini telefonla bağlandığı iftar programında paylaştı.
Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Artık bu malum Türklerin yapacakları yanlış müracaatlar herhangi bir neticede veremeyecektir.
Elde ettiğimiz özel bir kredi var Dünya Bankası'ndan. Tam 14.2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız.
Çevre Bakanı Ösaseki'de Hatay'a harcamak için kredi bulduklarını ilk kez duyurdu. AK Parti'nin seçimi kazandığı Yozgat Yerköy'de ise oy kullanılan okulun dolaplarından mühürlü zarflar, yırtılmış oy pusulaları çıktı. CHP seçim sonuçlarına itiraz etti. YSK CHP'nin itirazını reddetti.
Şimdi bunlar daha sürecek. Bunların üstüne yorum da yapacağız. Hatay konusuna da ayrıca geleceğiz yani. Bugün değil ama. Şu bayram bir geçsin bakalım. Yarın da buradayız da neyse. Fakat bakın bu politikalar veya bu seçim stratejileri konusunda filan AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Hani siyaseti çok bildikleri söyleniyor ya. Öyle yanlış stratejileri vardı ki aklıma Pepe Mujica'nın Uruguay'ın eski devlet başkanı. Dün bir izleyicimiz sosyal medyada bahsini açmıştı. Ben Galeano'dan alıntı yapınca söylediği çok önemli bir şey vardı bu adamın. Tam da bize uyuyor, AK Parti'ye, iktidara uyuyor. İnsan dümen olmadan yelken açmamalı. Bunlar dümeni kaybetti. Yine de yelken açmaya kalktılar. Rüzgarlardan da pek haberleri yok gerçi ya. Ne oldu? Kayalara tosladılar. Kayalara tosladılar. Gazze kayalarına. Evet, şimdi gelelim. Bir de el değiştiren belediyeler. Bizim seçim akşamı en çok ilgi çeken, yanan sönen haritalarımızdandı biliyorsunuz. AK Partili başkan el değiştirdikten sonra AK Partili başkan işçinin %30'luk zammını geri aldı.
İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız.
Sevgili kardeşim,
20 liradan 23 lira
var. Sevgili kardeşim bak.
Benim bu ay 15 bin lira kira var.
Biz zek mi alıyoruz abi?
23 bin lira maaş aldım ya.
Bugün maaşlarımız yattı. Hepimizin hak ettiğimiz maaşlar. Herkesten 8-10 bin lira civarında bir kesinti mevcut. İşçiye verilen hakkın geri alınmayacağını biliyoruz.
Seçimden önce verilen sözler seçim sonrası tutulmadı. AK Parti'nin yeniden kazandığı Ankara Altındağ Belediyesi'nde işçiye verilen %30 zam geri alındı. Onlarca işçi iş bıraktı, eyleme başladı. İddiaya göre 70 işçi kovuldu, görev yerleri değişenler oldu.
Beni telefonla aradılar, cuma günü işten çıkardılar abi.
Geçen ay 32 bin lira gibi para yattı. Bugün ise maaşımız yattığında 8 bin lira eksikti.
AK Partili Asım Balcı tarafından yönetilen Ankara Altındağ Belediyesi'nde seçimden 2 hafta önce işçiler geriye dönük alacakları için ayaklanmıştı. Araya sendikalar girdi, sorun çözüldü. İşçilerin maaşlarına seçim öncesi %30 zam yapıldı. Seçimlerden AK Parti birinci çıktı. Altındağ Belediyesi yine AK Parti'de kaldı. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki oldu. Tiryaki'nin göreve gelir gelmez ilk icraatı işçilere verilen %30 zammı geri almak oldu. İşçiler gece eylemdeyken cep telefonlarına bu kez SGK'dan bir mesaj geldi. Gerekçesi açıklanmadan işten çıkartıldılar.
2 Nisan'da mazbatayı almadan bizleri işten çıkarttı. Bayram öncesi hepimizi rezil ettiler.
Karaköprü bıraktığım gibi zannediyordum, kıymetli Karaköprülüler. Meğerse bıraktığım gibi değil. Sonbaharla ancak hizmete başlayabileceğimizi, Bu konuyu da öngöremediğim için ben tüm karaköprülerden de özür diliyorum.
Hizmete başlamak için önce borcu ödememiz gerek diyerek seçmenden özür dileyen Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, iki dönem önce de AK Parti rozetiyle başkanlık koltuğunda oturuyordu. 2019'da belediyeyi yine AK Partili başka bir isme bıraktı. 31 Mart yerel seçimlerinde ise yeniden Refah Partisi'nden seçilerek tekrar başkanlık koltuğuna oturan Çiftçi, ben ayrılırken kasada borç değil 16 milyon 500 bin lira para vardı. Bir dönem sonra döndüğümde 431 milyon borçla karşılaştım dedi.
Bugün EYS'e 15 milyon küsür her ay açık veren bir kurum ve önünde ödemesi gereken 431 milyon borcu olan bir kurumla karşı karşıya geldim.
El değiştiren belediyeler borçlarını, gelirlerini, giderlerini kalem kalem paylaşmak zorunda kalıyor. Hizmet bekleyen seçmene durumu anlatabilmek için Bartın Belediye Başkanı gibi. Kimi belediye başkanları da elinde bulunan envanteri nakite çevirmek, belediye bütçesine katkı sağlamak için çalışıyor. 6 Şubat depremlerinde yıkımın en ağır olduğu Hatay Defne'de de yeni seçilen belediye başkanı Halil İbrahim Özgün, belediyeye ait araçları satışa çıkardı.
Bu araçları satacağız, parasını da belediyeye alacağız. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Bu araçları da satacağız.
Veysel Tiryaki altında belediye başkanı, kendisini tanımakta insan zorluk çekiyor bıyıklı ve bıyıksız halini. Arkadaşlar bıyıklı halinde bir versek ya. Şimdi bir daha bıyıksız. %30'luk zammı geri almış. Kendi partisinden devraldı bu arada yine. Şimdi bu felsefeye de bıyıkla ilgili değil söyleyeceğim şey. Bu felsefe de değil de bu yaklaşım neyse. Sizde yiyip içelim, bizde gülüp geçelim. Seçimden önce öyle, sonra böyle. Ya bulaşıklar, masraflar size kalsın. Biz öyle kemiksiz seçim alalım gidelim falan. Ondan sonra zam da yapmayalım. Bıyıkları da keselim. Parlayalım öyle. Evet, peki şimdi Şişli'ye gidelim, rezerv alan restleşmesine.
Tam bu duyduğunuz ses aslında Şişli'ye saplanmak istenen hançerin öncü sesleridir ve bunu burada yaptırmayacağız.
Ben de şimdi onu konuşuyorum. Bak, burada gideceğimiz bir park yok, oturacağımız bir alan yok.
Seçim sürecinde yükselen iş makineleri sesleri seçimin ardından ilk denetimle durduruldu. İstanbul'un göbeğinde Şişli'de rezerv alan ilan edilen alanda yükselecek 72 katlı rezidansa karşı bir kez daha karşı karşıya bakanlık ve ilçe belediyesi. Belediye inşaatı durdurmak için denetim yetkisini kullandı. Tespit edilen eksiklikler gerekçe gösterildi.
Şişli'nin meydanında kaşla göz arasında geçirdikleri yapılar ya. O nedir ya? Ya biz orada 8 kat olmaz dedik. Adam oraya 80 kat kule dikmeye izin verdi Ankara'dan.
Şehrin merkezinde Şişli'de ilçe belediyesinin tam karşısında 3 futbol sahası büyüklüğündeki alan 2014 yılında riskli ilan edildi ve imar planı değiştirildi. 2017'de riskli değilmiş denildi. Hemen ardından da bakanlık zemin iyileştirme ruhsatı verdi. İş makineleri çalışmaya başladı. 2021 yılına gelindiğinde ise deprem yasası kapsamında rezerv alan ilan edildi. 72 katlı rezidans otel ve AVM projesi içinde izin çıkınca itiraz sesleri yükseldi. Mahkeme kararına rağmen 2022'de bir kez daha bakanlık rezerv alan dedi ve yine zemin iyileştirme ruhsatı verdi inşaat şirketine.
Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz.
Bilinçli bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası daha önce liseydi. Kazmışlar bilerek. Bina düşsün. Böyle devam ederse oksijen alacağı bir yer kalmaz diye düşünüyorum. Benim olduğum daire kafamı kaldırıyorum, göklerine bakıyorum.
Güneş görüyor musun?
Görmüyorum. Eskiden güneş vuruyordu oradan. Şimdi görmüyorum.
Beton duvarların arkasında bir lisenin temelini kaydıran rezidans projesi devam ediyor. Yolun diğer tarafı ise rezerv alan ilan edildi. Yani depreme karşı dayanıklı yapıların yapılması gereken alan. Ancak burada 72 katlı bir proje yükselmeye başladı. Şişli Belediyesi o projeyi durdurdu. Durdurulmasına ise Şişliler sevindi. Çünkü artık bölgede çok katlı binalar görmek istemiyorlar. Soluklanabilecekleri bir ağaç görmek
bölgesi arıyorlar.
Bak ben kalp hastasıyım, yürüyemiyorum. En az da gelin şurada oturabilirim. Her tarafı ele geçirdiler.
Bir mahalle kadar nüfusu buraya getirecek bir krize sebep olacak bir proje yapılmak isteniyor. Bakın Şişli'nin istediği şey de bu. İstanbul'un istediği şey bu. Burada deprem toplanma alanı var. Yuvam İstanbul var. Burada kent lokantası var.
Yani olmasını isteriz. Bugün bir yemek yiyoruz. Yani bir döner bile 250 lira olmuş. Yemiyoruz hanımefendi lokantalarda. Hep yabancı oturuyor.
İlçe belediyesi inşaatı geçici olarak durdurdu. Rezidans inşaatına karşı bu ilk adım dedi. Devamının geleceğini açıkladı. Davalar yolda.
Siz nasıl bir süreç devam ettireceksiniz bu başlayan inşaatın ardından?
Bunun bütün siyasi savunuculuğunu ve tüm takibini en üst yerden yapacağız. Şu iki fotoğrafı yan yana özellikle koyuyorum. Biri rant, biri halk. Biri gaddarlık, biri insanlık.
Efendim şimdi geldik İyi Parti haberlerine. Kimi destekleyecek Meral Akşener?
Diyorum, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olasınız. Sağ olun. Kaç sene beraber.
Sayın Genel Başkanımızla da görüştüm. Ya ben sadece Sayın Genel Başkanımızın hayır duasını aldım.
Genel Başkanlığa aday isimlerden kime destek verecek açık etmedi. Sessiz kaldı Meral Akşener. En yakın kurmayı Musavat Dervişoğlu, Akşener'le olan istişare sonrası yola çıkarken duasını aldım dedi.
Bayramda görüşürüz.
Tamam, görüşmek üzere.
Yani ben ne yapıyorsam ortada yapıyorum. İyi Parti'nin olduğu yerde bir kötülük olmaz. Endişeye mahal yok.
Akşener'in aday olmayacağını açıklaması, makam odasını toplayıp eşyalarını taşımasından sonra İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ve Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akal'ın adaylığını açıkladı. İlker Karagöz'de Çalar Saat'in konuğu olan eski Genel Sekreter Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, aday mısınız sorusuna süreci izliyorum diye yanıt verdi.
Şu an için böyle bir kararım yok. O yüzden süreci gözlemliyorum. Bugüne kadar adaylı teşkilatımız, delegasyonumuz ve tabanımızın verdiği her göreve hazır olduğumu bulunduğum her platformda ifade ettim.
Fazla adayla kongreye gidilmesi sıkıntı yaratır mı İYİ Parti açısından?
Bir güzelliktir. Bir bölünmeye vesile olmaz. Böyle bir vahşi rekabet alanı oluşmayacağına da inanıyorum.
İYİ Parti'de bir başka gündemde ordu seçimi. Sandıktan AK Parti adayı Hilmi Güler %40,06 oyla birinci çıkmıştı. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz %36,52 ile ikinci oldu. İYİ Parti bazı sandık kurulu başkanlarının siyasi parti üyesi olduğunu tespit ettik dedi. Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlerin yenilenmesi için başvurdu.
Devlet memuru olup da parti üyesi olan kişinin sandık başkanlığı hukuken geçersiz olduğuna göre seçimin tam kanunsuzluk haliyle yenilenmesi talebini doğurmuş oldu.
Şimdi tabii bu haberlerle ilgili niçin bu partilerin haberlerini veriyorsunuz diye soranlar da oluyor. Orada cevap verelim. Efendim altılı masanın Kılıçdaroğlu'nu çıkarın. Geri kalanlarında partiler ve liderlerin mecliste onlarca vekili var. Fakat bütün oylarını topladığınız zaman bir Yeniden Refah Partisi etmiyorlar. Şimdi o vekillerle ne yapacaklar? Ben de onun peşindeyim. Gelişmeleri arkadaşlarım hazırlıyor, veriyor. Ben de onun peşindeyim. İyi Partisi'nden Devasına, Gelecek Partisi'nden işte Demokrat Parti, Demokratların yok galiba da. İşte kimin varsa. Acaba mecliste ne yapacaklar? Bu ülkede anayasa değişikliğini zorlayacak Cumhurbaşkanı belki. Çünkü gelişmeler onun kafasına yatmayacak falan filan neyse. Onlar ne yapacaklar? Buna siyaset esnaflığı denir. Milletvekilleri üzerinden siyaset esnaflığına izin verilmeyecek. Bakın haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Herkesin, hepimizin milletçe gözü üzerinizde. Siyaset üretin. Hiç karşılığı olmayan bir oyla o kadar milletvekilinizi siyaset esnaflığı yaparak kullanmayın. Esnaflığı esnafa bırakın. Onlar sizden daha iyi biliyor. Evet. Şimdi gidelim Çeşme'ye. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı.
Çeşme'mizin İlk kadın belediye başkanı Lal Denizli'yi sahneye davet ediyoruz.
Bizler sadece kadın ve genç olduğumuz için bu temsiliyetleri almadık. Hem siyasi liyakate uygunluğumuz hem eğitimimiz zaten bu görevleri yapabilecek ve başarabilecek düzeyde oldukları için bugün bu noktadayız.
İzmir Çeşme ilçesinin de artık bir kadın belediye başkanı var. CHP'li Lal Denizli %53'lük oy oranıyla başkanlık koltuğunun sahibi oldu. Mazbatasını aldı, göreve başladı.
Çok tatlısınız küçük hanım. Hoş geldiniz. Beğendiniz mi burayı?
Çeşme'deki ilk kadın ve genç belediye başkanı olmam tabii ki çok büyük bir gurur kaynağı benim için. Çünkü Çeşme benim baba ocağım, ata toprağım.
Lal Denizli Türkiye milli takımını da çalıştıran ünlü spor adamı Mustafa Denizli'nin kızı.
Babamın kızı olarak anılmak öncelikle siyaseten beni rahatsız ediyor ama kızı olarak bir gurur kaynağı. Çünkü babam Türkiye'ye çok şükür çok güzel bir isim bıraktı.
...33 yaşındaki Lal Denizli, siyaset bilimi mezunu. Uluslararası ilişkiler alanında da yüksek lisans yaptı. 14 yıldır siyasetin içinde.
Ben 14 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Gençlik kollarından başladım, yöneticilik yaptım. Ana kademede yöneticilik yaptım. İl saha sorumluluğu yaptım, seçim koordinatörlüğü yaptım. Bu nedenle zaten 14 sene içinde siyasetin mutfağından yerel belediyelerle birlikte projeleri hayata geçirdiğim bir yerden geliyorum.
Çeşme Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden. Yaz aylarında nüfusu milyonları buluyor. Lal Denizli ilçesi için geliştirdiği projeleri hayata geçirmek için heyecanlı.
En büyük gelir kaynağı tabii ki turizm. Tarım ve gastronomiyi kalkındırarak bölgede farklı sezonlarda da Çeşme'yi bir turizm rotası haline dönüştürmeyi istiyoruz.
Çeşme her sene gerçekleştirilen Ot Festivali'ne hazırlanırken Lal Denizli yeni festivallerinde müjdesini verdi.
Yeni festivaller de eklemek istiyoruz. Özellikle daha önce bahsettiğim gibi kültür sanat alanında yapacağımız festivallerle Çeşme'nin aynı zamanda bir kültür sanat destinasyonuna sahip olmasını istiyoruz.
Şimdi Lal Hanım'ı tebrik ederiz. Gerçi uzun da bir siyasi hikayesi olduğunu söylüyor. 14 yıldan beri siyasetin içindeyim. Gençlik kollarından başladım diyor. Konunun onunla bir alakası yok aslında ama kafam o gençlik kolları meselesini sonra ana kademe her bir aşamasında siyasetin Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyor tabii. Başka partilerde de böyle süreçler var. Şimdi nereden takıldı aklıma? Siyasete girmek, siyaset yapmak bu kadar zor olmamalı. Siyaset bir kariyere dönüşmemeli. Bakın buna itirazım var. Gençlik kollarından çöpüm toplanmıyor kardeşim mahallede. İtirazın var ya abi, gençlik kollarından gireceksin partilere. Sesini duyurabilmek için. Sonra işte ana kademe şu bu. Siyaset bu kadar zor olmamalı. Siyasete girmek, sesini duyurmak. Bunun başka yollarını bulmak zorundayız. Bu efendim artık bagajları taşınamayacak kadar ağır hale gelmiş siyasi partilerin mekanizmaları içinde senelerce süren bir sürü kadrolar filan bir şeyler, danışmanlar, hiç de bir şey ürettikleri yok aslında. Milyonlarca insan. Bu böyle olmaz. Bu o kadar ne bileyim ben artık taşınmaz hale geliyor ki bu siyaset sahnesi denen şey. Değişimi o kadar zor bir hale geliyor ki bunda bir çözüm, bir çare üretmek zorundayız. Ha bir de bu turizm bölgeleri ya da yazları veya senenin bir bölümünde nüfusu artan yerlerin bütçelerinin dengelenmesi için de bir formül bulunması lazım. Onun da altını çizdi, hatırlatalım. Şimdi geldik Balıkesir Maden Köylü'nün, efendim bu iyi ki bardak yok. Köylünün tarlasına bir gece ansızın altın madeni Balıkesir'de.
Tarlam bulamıyorum. Tarlam nerede? Hani tarlam? Hani nerede tarlamız bizim?
Bakın yanımızda ne? Bununla mücadele etmenin yolu.
Hep geldim gördüm emekaları.
Tarlalarına gittiler, maden sahasıyla karşılaştılar. Balıkesir köylüleri altın madeni için faaliyete hazırlanan şirketin tarlalarını izinsiz gasp ettiğini savundu. Haberleri olmadan ÇED raporu çıktı, temiz davası sürerken iş makineleri arazilerine girdi.
ÇED alanı içerisindeyiz. Çiftler çevrilmiş, kazılar yapılmış. Oo. Aman Allah'ım.
Biz tarlayı satmadık, niye kazıyorlar? Biz tarla satmıyoruz dedik, geldiler de.
Dağlar bitmeden şu yaptıklarına bakın, mahvetmişler Gökçe Yazı'nın tepelerini, Sarıalı'nın tepelerini.
Altın madeni Balıkesir'in İvrindi ve 6 Eylül ilçesinin köylerini kapsıyor. Gökçe Yazı ve Sarıalan köyleri arasında kalan bölge. Çevre köylerde yaşayanların da tarım hayvancılık yaptığı araziler o bölgede.
Kış geldi, bayıra dağa sarıyoruz. Hani nerede çeşme? 3 lira 4 lira koyunlar başında çeşme içmeye. Su içmeye geliyordun. Hani çeşme?
Buraya birkaç ay önce geldiğimizde her yer yem yeşildi. Ağaçlar vardı, bitkiler vardı, canlılar vardı. Şu anda her şey çorak olmuş. Çukur olmuş, mahvolmuş.
Altın madeni köylünün tarım arazisinin bulunduğu alanda 2024 yılında üretim tesisi ve atık havuzunun tamamlanmasını, 2025'te ise üretime başlamayı planlıyor. Hatta 2025'te 10 bin ons altın üretimi için hedef koyulmuş durumda. Ama köylülerin rızası yok. Arazilere gittiklerinde de bulabildikleri tek muhatabın karşılaştıkları şirket araçlarının kapısını açmaya, konuşmaya çalıştı köylü.
Beni karıştırmıyor bile, bak geri gidiyorlar.
Ne gidiyor geri gelsene.
Meraların üzerinde bu şekilde siyanürlü altın madenciliği insanları zehirlemektir. Türk milletini yok saymaktır, bu köylüyü yok saymaktır.
Balıkesirli köylüler dava süreci devam ederken tarlalarına girilmesine tepkili. Köylerinde altın madeni istemiyorlar.
Erzincan'da
suyumuz değinecekler bizi.
Hiçbiri kimse aradı, peşine aramadı. Neden? Hepsi sustu.
Biz Ay istemiyoruz olmasını.
Başımıza gelmesi istemiyoruz.
Sonra ne efendim? Bamya neden bu kadar pahalı? Hükümete yakın televizyonların televizyonun üstünde ekrandaki başlıklarından biri. Unutamıyorum. Aynen böyle yazmışlar. Bamya neden bu kadar pahalı? Ulusal bir televizyondan bahsediyor. Sonra böyle. Sonra enflasyonu çözecekler. Bak aynı İsrail meselesi gibi. Aynı. Bize karşı İsrail vay şöyle vay böyle. İsrail insan hakları konusunda soykırımla yargılanıyor Uluslararası Adalet Divanı'nda. Ve Türkiye'nin hiçbir dahli yok. Bizde kim neyin hesabını veriyor? Şu anda görüyorsunuz 9 işçi birini buldular, defnedildi. Allah rahmet eylesin. Hala İliç'teki madende bulunamadı bile. Hiç bahsini açmıyorlar. Sorumluları imza atanlar ortada yok. Ve şu insafsızlığa bakın ki bakın gidiyorlar. Gene maden ruhsatı veriyorlar. Memlekete bir şey kalıyormuş gibi. Kırıp kırıp yiyeceklermiş gibi. İnsanların tarlalarını bir gece ansızın. Onu İsrail'e yapmıyorlar. Burada yapıyorlar. Bunları iyi tanıyın bunları, tanıyın. Sonra enflasyonu çözeceklermiş. Bamya neden pahalı? Bak. Şu arkadaşlar var ya, bu insanlar geliyorlar bir şey söylemeye çalışıyorlar. O şirket yetkilileri bilmem neler. Hadi kardeşim, iş makinenizi de alın gidin hadi. Hadi. Bayram sofrası enflasyonu.
Sarma olur büyük ihtimal, dolma olur, kavurma olur, pilav olur, öyle.
Peki bu sofranın maliyeti ne kadar tutar?
Maliyetini sorma, maliyeti ne kadar tutar? Vallahi binin üzerinde tutar.
Sormayın, çok. Bayağı tutuyor.
Sorulması istenmeyen o soru. Çünkü cevabı binlerce lira. Bayram güzel ama sofrası pahalı. Geleneksel bir bayram sofrasının lezzetleri etli ana yemek, sarma, dolma, börek, tatlı. Maliyet yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında da gündem hayat pahalılığıydı.
Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur.
Devletin zirvesinden çarşı pazar alışverişindeki vatandaşa en hassas konu enflasyon. Alışverişte ne kadar hassas davransa da tüketici yine de pahalılıktan kaçamıyor.
Şu an 700 harcadım. Kahvaltılık zeytin meytin 700 lira.
Beyaz peynir var, sucuk var, kaşar var.
Ne kadar tuttu?
1000 lira gitti.
Poşet 1000 lira.
Evet 1000 lira.
Bu peyniri 300 liraya aldık. Kaşar peynir. Pastırmalar sorduk. 1200 lira diyen var, 2,5 diyen var.
alamadık. Çok pahalı.
Evet. Annem her şeyi hazırlayacak, biz hazıra konacağız gibi.
Peki hiç söyledi mi maliyetin ne kadar olacağını?
1,5 falan tutmuş.
Konuştuğumuz kadarıyla da 1000'in altında yok gibi.
Yok, yok, kesinlikle yok.
Bayram alışverişinin adresi Eminönü. Daha çok kahvaltılık malzeme ve tatlı alışverişi için tercih edildi bu bayramda da. Bayram kahvaltısının maliyeti en az 700 lira. Akşam sofrasının maliyeti ise 1000 lirayı geçiyor.
Bayram sofrasında öncelikle vazgeçilmez zeytinyağlı sarmalarımız var. Su böreğimiz var. Baklavamız var.
Ana yemek?
Et kavurma. Birinç pilavı.
Alabilirsek et kavurma.
2000-3000 lirayı gözden çıkarmak lazım sadece bir sofralık.
Dünkü alışverişimiz 1000 küsür lira filandı yani.
Neler vardı içinde?
Şeylerdi, çok ucuz şeyler yani. Yeşillik işte nedir, domates, biber.
Bayram çorbası, yani tavuklu pilavımız. Biz kahvaltı yemiyoruz, biz yemek yiyoruz. Bayram sabahında çorbamız olur. Yanımız olur.
Sabah yiyeceksiniz bunu.
Evet, namazdan sonra.
Biraz daha uygun fiyatta olur diye Eminönü'ne geldiler ama geleneksel bir bayram sofrası kurmanın maliyeti en az 1000 lira. Bazı geleneklerde sabah kahvaltı yerine yine yemek yeniyor. Onların maliyeti de ikiye katlanıyor. Akşam ne yiyeceksiniz?
Gene aynısını yiyoruz. Aşağı yukarı yine bir 2000'i buluyordur.
Nasıl bir rakam?
Berbat. Aldığın parayla biraz zor geçiniyoruz. Kartlar olmasa sıkıntılı.
Annenize bir şey getirdiniz mi
yiyecek? Tabii tabii getirdim. Aslında oradan kuru yemişleri ben getirdim.
Onlar ne kadar tuttu?
Onlar da 1200 lira falan tuttu.
Sadece kuru yemiş 1200.
Tabii.
Efendim Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Bunu niye özellikle söylüyorum? Bu sistemle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hiçbir yere varılmasına imkan yok. Herkes daha da çok fakirleşir de onun için. Yani orası en püf noktası orası. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konulardır demiş. Hiç zannetmiyorum. Balıkesir'deki gördüğümüz bu altın madeni hikayesinden sonra hiç zannetmiyorum bir kere. Kesin yani. Veya emeklilerin, bir kıymetli izleyicimizin de mesajı vardı. Emeklilerin maaşını 10 gün önceden yatırmayı akıl etmediğinize göre hiç zannetmiyorum. İnsana yatırım yapmadığınıza göre hiç zannetmiyorum. Siz hep betona yatırım yapıyorsunuz. Oradan da bir yere varamıyorsunuz zaten. Evet, yani en pahalı, Türkçedeki en pahalı 4 kelime. Bu kardeşinize yetkiyi verin. Hatırlıyor musunuz? Türkçedeki en pahalı. Türkçedeki en pahalı 2 kelime de siz arada seçersiniz belki. Ben ekonomistim. Ya da bir 4 kelime daha var. Faiz, sebep, enflasyon, sonuç. Hangisi acaba en pahalısı? Evet. Efendim 40 gün oldu. Hala haber yok.
Kara bayram. Bayramımız kara. Bir güzel gelinim, bir lokma çocuğum. Hangisini söyleyeyim? Neresinden ağlayayım?
Bayram zor geçecek. Bundan sonraki her günüm benim zor geçecek. Bizim gibi mutlu bir aileyi yıktılar. Benim baba, oğlum babasız büyüyecek onlar yüzünden. Yani her günümü zehir ettiler bana.
Evladım elimi öpecekti. Fakat onun da bir evladı vardı. O da babasının elini öpecekti. Bundan sonra benim torunum hiçbir zaman bir baba eli öpemeyecek.
Onların en acı, en zor bayramı. Sarıyer'deki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesi bir bayrama evlatsız, eşsiz, babasız girmenin burukluğuyla gözyaşı döktü. Oğuz Murat Acı'nın ölümünün 40. gününde baba Özer Acı oğlunun mezarı başında, anne Pervin Acı ile genç eşi Şükriye Acı evlerinde bir kez daha adaletin yerini bulmasını istediler.
Onlarınki kazanın ötesine geçti. Bilerek ölüme terk ettiler. Sadece adalete teslim olsunlar. Yaptıklarının cezasını sonuna kadar çeksinler. Başka hiçbir şey istemiyorum.
Oğlum toprakta ama biz... Ölmeden toprağa gömdü bizi. Azıcık vicdanı varsa gelsin ya.
Adrenalini yükseltme için yapılan bir hatadan dolayı bir cinayete kurban gitmesi benim oğlum. Ben hazmedemiyorum açıkça söyleyeyim.
1 Mart'ta yazar Eylem Tok'la estetik cerrahı Bülent Cihan Tümür'ün 17 yaşındaki oğlu TC, Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille yol kenarında ATV'leri bozulan bir gruba çarpmıştı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti. Yaralılar için yardım istenmediği gibi cep telefonlarının da alındığı iddia edilmişti. Kazanın üstünden 40 gün geçti ama anne Eylem Tok'la oğlundan hala haber yok. Amerika'ya kaçan anne oğul oradaki hayatlarına devam ediyor.
Benim yavrum burada yatıyor. Ama onlar orada gülücükler içinde dolaşabiliyor, nefes alıp verebiliyor. Benim 1,5 yaşındaki çocuğuma ne anlatacağım ben, ne diyeceğim?
Oğuz Murat Acı'nın ölümünün üzerinden tam 40 gün geçti. Mezarına sadece ailesi değil, onu sevenler, yakınları geliyor, her gün dua ediyor, ziyaret ediyor. Ve mezarı da çiçekler içinde yemyeşil.
Oğlum yalnız değil. Bütün Türkiye bunu biliyor. Ben tek başına mücadele etmiyorum. Vicdanı olan, merhameti olan her insan benim yanımda.
Sayın Cumhurbaşkanım, bir çocukla bir kadını getirsin. Lütfen ona yalvarıyorum. Hele Emine Hanım'a, onun çocuklar var, torunları var.
Adalet eninde sonunda yerini bulacaktır. Gelip teslim alacak yani. Bunun başka alternatifi yok.
Maalesef getiremez efendim. Kusura bakmayın. Bu kadar yetkiye rağmen. Sosyal medya cinayeti.
Bazılarıyla tartışıyorum. Küfür falan edip kaçıyorlar. Bilmiyorum, tanımıyorum.
Biz çok yakın bir arkadaşımızın başına geldi. Korkusu yetti. Tehdit falan edildi.
Vakalar arttı. Yani psikiyatri kliniklerine başvuru arttı ergenlerde.
Sosyal medya paylaşımları sonrası gelen linç, oyun çılgınlığı, zorbalık. Gençler her geçen gün daha fazla maruz kalıyor. Son olarak İzmir'de 16 yaşındaki iki çocuk önce sosyal medyadan tartıştı. Ardından tartışma sokağa taşındı. Ege Hep Balıkçılar altı yerinden bıçaklanarak hayattan koparıldı.
O anda evin güvenli ortamında en güvensiz işleri yapıyorsun. Çünkü bir şey olmayacağını yakın tehdit gözükmüyor orada.
Tartışma büyürse tehlikeli yollara çıkabilir, ölüm tehditleri falan alabiliriz.
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki olay bir kez daha çocukların ve gençlerin içinde bulunduğu tehlikeyi hatırlattı. 16 yaşındaki Ege Hep Balıkçılar sosyal medyadan tartıştığı akranı tarafından öldürüldü. İstanbul Avcılar'daysa balıkçı Ömer Karakaya iddiaya göre sosyal medyada paylaşılan görüntüsüne gelen kötü yorumları okurken kalp krizi geçirdi.
Linç yapmamış olsaydı bu çocuk şu an hayatta olacaktı. Yüksek tansiyonu vardı bu çocuğun. Akşamleyin de işte kriz geçiriyor. Kriz geçirdikten sonra hastaneye kalkıyor. Maalesef ikinci ameliyattan çıkamıyor. Masada kalıyor çocuk.
Sosyal medyadan küfür etmek ne demek?
Yorum okumayın. Sosyal medyadaki yorumlarla kendisiyle üzerine almaması lazım. Yani bu benimle ilgili değil, karşı tarafın hissi, karşı tarafın düşüncesi.
Olumsuz yorumlar en çok da gelişim çağındaki çocukları etkiliyor. Anne babalara büyük sorumluluk düşüyor.
Ailemizin de bilmesi gerekiyor. Ailemiz bilmezse bizle alakası oluyor olayın.
Anne ve baba çocuklarının böyle bir yanlış davranışlara yönelmesini istemiyorsa çocuklarına hayat yolunda yol arkadaşı olsunlar. Çocuk birçok şeyi eyleme dönüştürmeden anneyle babayla konuşabilir, düzeltebilir.
Biz zaten onu hep takip ediyoruz. O zaten bizde hiçbir şey saklamıyor.
Takip ediyorum. Telefonunu alıyorum bazen, kurcalıyorum. Ne yapayım hani, belki bir şeylerin önüne geçerim diye.
Sosyal medyayla ilgili yakın zamanda dünyada ciddi bir ergenlerle ilgili büyük önlemler alınacak. Yani sosyal medya kullanımıyla ilgili yasalar çıkaracak gözüküyor.
Güneş tutuldu.
...2024 yılının ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da milyonlarca kişi o ana tanıklık etti. Bu yıl iki kez gerçekleşecek güneş tutulmasının ilki Kuzey Amerika kıtasında yaşandı. Üç ülkede 6500 kilometrelik hat üzerinde görülebilen tam tutulma için milyonlarca kişi açık alanlara akın etti. Özel gözlük ve teleskoplarla unutulmaz anı izledi. Güneş tutulması ilk olarak Meksika'nın Mazatlan şehrinde başladı. Ayın güneşi kapatmasıyla sıcaklık düştü, gündüz geceye döndü. Ay hareketine devam ederken elmas halka görüntüsü ortaya çıktı. Tutulma 4 dakika 28 saniye sürdü. Doğa olayı için Amerika Birleşik Devletleri'nde de heyecan büyüktü. Birçok yerde izleme etkinlikleri düzenlendi. Yüzlerce çift bu özel anda evlenerek hayatlarını birleştirdi. Bu yılın ikinci güneş tutulması 2 Ekim'de Şili ve Arjantin'de gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sonraki güneş tutulması ise 2044 yılında yaşanacak.
Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Pardon, aradan önce iftar var tabii, doğru. Doğru, biz iftarı unuttuk. Öyle tutmaya devam edeceğiz. Efendim şimdi ezana gideceğiz. Allah kabul etsin.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalam. Hayya alessalam. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
Allah kabul etsin efendim. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Hakan Günday'ın çok güzel bir sözü var. Bizim yazarlarımızdan, önemli romancılarımızdan. En azından ön yargısız doğarız. O yüzden çocuklar dokunulmazdır. Bayram çocuklar içindir daha çok. Bayramınız mübarek olsun, kutlu olsun. Yeni Ramazanlara kavuştursun Allah herkesi. Yarın buradayız. Yarın görüşmek üzere. İyi bayramlar tekrar. Bizden sonra Çakallarla Dans 6 varmış. İyi akşamlar efendim.